Ayrım 44. Kadın Sesi Kimsecik 3. Yaşar Kemal. Sayfa 494. Emine de çocuğun yüzünün bozulmasına bir anlam veremiyordu. Az önce onun yüzü ne kadar sevinç kıvanç içindeydi. Ne olmuştu acaba bu çocuğa? Babasını mı düşünmüştü? Emine'nin kara sevdasını mı düşünüp onun gül yüzü böyle kararmıştı? Çocuktur, geçer diye düşündü. Unutur az sonra. Oysa Mustafa ne kadar gayret ederse etsin, Salman'ı, Alkısra, Emine'nin esmer, incecik tüylü memelerini, kalçalarını bir türlü kafasından kovamıyordu. Emine de İsmail Ağa'yla karşılaştıkları son günü düşünüyordu. Her şey şimdiki gibi aklında, gözlerinin önündeydi. Günlerce yolun kıyısındaki kayaların arkasında, eli yüreğinde beklemiş, onu beklemenin büyük tadının içinde erimişti. Bir günde İsmail Ağa atının üstünde gözükmüş, yüreği delicesine atan Emine'nin dizleri tutmaz olmuş, çözülmüş, yerinden kalkamamış. O dünya yakışıklısı adam da yüzünde hasret, dimdik bedeniyle önünden geçmiş. Emine de neden sonra onun karartısı gözden ırayıp gidince ancak kendine gelebilmişti. Bu sefer de aynı yerde onun dönüşünü beklemeyi sürdürdü. At ayaklarının sesini duyar duymaz onun atının ayak seslerini iyi tanıyordu. Başını kaldırıp onu görmeden yola fırlamış, atının dizginine sarılmış. "Söyle İsmail, söyle her şeyi, yüreğimdeki ateşi biliyorsun, söyle." demişti. İsmail Ağa'na öyle bir sevgiyle, aşkla bakmıştı ki, böyle bir bakış bir kadını bir ömür boyu değil, 10 ömür boyu mutlu etmeye yeterdi de artardı bile. "Var git koca İsmail yoluna, var git kara sevdalım, dünya yakışıklım, sen beni bu dünyada mutlu ettin. Allah da bu dünyada da öbür dünyada da seni mutlu etsin." Atının dizginini bırakmış, önünden çekilmiş gitmiş. İsmail Ağa ise onun bu andaki mutlu yüzüne bir anlam verememiş, Emine ise her şeyi onun kederli, sevda dolu gözlerinden anlamıştı. O bu sevdadan mutlu olmuştu ya, İsmail Ağa'nın da mutsuzluğunu, umarsızlığını, kolunun kanadının kırıldığını anlamıştı. Belki de Salman'a kendisini mahsustan bu dünyada, bu sevdaya hiçbir çıkar yol bulamadığı için öldürtmüştü. Mustafa'nın yüzü Emine'ye baktıkça değişiyor, o karanlık, karışık, endişeli, utangaç yüz bir sevince, kıvanca, mutluluğa dönüşüyor, bu da Emine'yi gönendiriyordu. Çocuk gittikçe Emine'nin yüzüne baktıkça kendisini, düşüncelerini unuttu, göz göze geldiler. Kadın titredi. Şimdi babasının son karşılaştıklarında baktığı gibi bakıyordu Emine'ye. Emine buna dayanamadı, yerinden fırladı çocuğa geldi, onun yüzünü tuttu, kara gözlerine uzun uzun baktı. Mustafa gözlerini ilk olarak ondan kaçırmadı. Kadın onun başını göğsüne bastırdı, sıktı, titriyordu. Kadının memeleri arasından çocuğun burnuna şimdiye kadar hiç bilmediği bir koku geldi. Emine onu bırakmıyor, çocuksa başı Emine'nin dolgun memeleri arasında baş döndürücü kokuyla kendisinden geçiyordu. Bu durum Tanır Ağa'nın sesi avludan gelinceye kadar sürdü. Emine sesi duyunca suçüstü yakalanmışlar gibi ürküntüyle çocuğun başını bırakıverdi, dışarıya çıktı. "Getirdin mi kuzuyu Tanır Ağa'm?" "Getirdim hatunum, baksana ne kuzuya." "Kes," dedi Emine. İçeriye telaşla girdi, tüfeği kucağına aldı oturdu. Yoksa Tanır Ağa onun tüfeği yere bıraktığını görünce çok kızardı. Mustafa onun bu hallerine gülüyor, hayran, sevdalı gözlerini de onun yüzünden ayırmıyordu. "Senin tabancan da var öyle mi Mustafa?" "Var," dedi Mustafa. Tabancayı önüne, göbeğinin üstüne getirdi. "İşte burada." "Diyorlar ki sen öyle bir atıcıymışsın ki uçan kuşu gözünden, kaçan cereni ardayağından vururmuşsun." "Öyle diyorlar," dedi Mustafa alçak gönüllü, başını yere eğerek. Emine gene dayanamadı, gene hızla kalktı, çocuğun yanına geldi. Önüne çöktü, onun yüzünü, saçlarını, boynunu öpücüklere boğduktan sonra başını gene memelerinin arasına aldı. Çocuğun bir süre sonra soluğu kesildi, bayılacak gibi oldu ya, aldırmıyordu. Emine bunu anladı. "Canım, gül yüzlüm, yadigarım, şu kara ömrümü şenlendirenim." Yerine oturdu, tüfeği de kucağına çekti. Çocuğun yüzüne baktı, Mustafa'nın yüzü ter içinde kalmıştı. Rahat, güzeldi. "Gül yüzlüm, gül yüzlüm, gül yüzlüm," dedi Emine. Kırmızı kalın dudakları şehvetle kabarmış, açık kalmıştı. Emine ne etse ne eylese coşkusunu dindiremiyordu. Tam tersine de içi gittikçe kaynıyor, içindeki sevgi taşıyor, onu yerinde durdurmuyordu. Tüfeğini aldı, karşı odaya çekildi ve boşandı. Oradaki bir hurcun üstüne oturdu, dizlerinin üstüne yumuldu. Ağlamak ona çok iyi geliyordu. Uzun bir süre sonra yüzünü yuyup dışarı çıktığında gülüyordu. ''Tanrı'a yüzdüm hazırladım.'' dedi. ''Buyur orada, leğenin içinde. Ben de bu gece o rakı şişesini açayım mı? O Kürt öldüğünden bu yana ben seni ilk olaraktan bu kadar iyi gördüm.'' ''Sağ olasın Tanrı'a. Allah bu çocuktan razı olsun.'' ''Razı olsun Tanrı. İnşallah babası gibi olacak. Olacak Tanrı. Göl yerinden su eksik olmaz.'' Tanrı gülümsedi. Emine'ye yaltaklanır gibi yaptı. ''Bir şey mi istiyordun Tanrı?'' ''İstiyorum.'' dedi Tanır. ''Babangiller gittiğinden bu yana benim de içim güldü bugün. Hani o vardı ya?'' Emine soru dolu gözlerle ona baktı. ''Hani o var ya, babangiller gittiğinden bu yana açmadığım bir rakı şişesi vardı. Onu bugün açabilir miyim? Az önce istedim de.'' ''Aç Tanrı'm.'' diye boynuna sarıldı onun Emine. Bu da Tanrı kıvanca boğdu. Çocukluğundan bu yana Emine Tanrı'a ilk olaraktan böyle coşkuyla sarılmıştı. ''Sana bir şey söyleyeceğim hatun.'' Emine gözlerini onun gözlerinin içine dikti. ''Haber aldım hatun. İçime de doğup duruyordu. Babangiller kurtulmuşlar Arap şeyhlerinin ellerinden. Yakında bizi almaya geleceklermiş.''
''Kimden duydun bunu?''
''Biz duyarız kızım.
Gerçek mi? Kim getirdi haberi?''
''Bir elçi getirdi haberi.''
''Ne zaman?''
''Sen hani gitmiştin ya o gün.''
''Niçin söylemedin şimdiye kadar?''
''Yanlış çıkardı üzülürsünüz. Bugün artık gelmeseler de üzülmezsin değil mi?''
''Üzülmem.'' dedi Emine. ''Ya onlar gelirlerse ben Mustafa'yı buralarda bırakıp da nerelere giderim?''
''O da bizimle gelir. Bizi bırakmaz o.'' Emine birden değişti. Orada Tanır'ın karşısında put gibi dondu kaldı. Yüzü gittikçe sararıyordu. Tanır ağa onun üzüntüsünün sebebini anladı. ''Belki bizi götürmezler. Belki babam buraya bir konak yaptırır. Belki buradan büyük bir çiftlik alır. Baban seni hiç kırmaz. O seni canı gibi sever. Bunca yılın da haseti. Sen ne istersen onu yapar. Kendisi burada oturmazsa bize bile konak yaptırır. Bizim yanımıza adamlar verir.''
''Yok Tanrı ağam, yok. Onları Arap şeyhleri bırakmışsa, onlar Arap şeyhleriyle barıştı demektir. İşte o zaman da...'' ''Şimdi ben ne yapayım Tanrı ağam? Ben başımı alıp da nerelere gideyim? Mustafa'mı nasıl bırakayım?''
Tanır ağa onu yatıştırmak için diller döktü, bin dereden su getirdi. Bu kederlere boğulmuş kızı bir türlü yatıştıramıyordu. Sonunda baktı ki olmayacak. ''Ben de seni bu sevinçli gününde daha çok sevindireyim demiştim. Vay benim dillerim çürüsün, vay benim söyler dillerim söylemez olsun.'' diyerek boynunu büktü. Bu sırada da Mustafa dışarıya çıktı. Emine onu görünce telaşlandı.
''Ne oldu Mustafa'm, içeride canın mı sıkıldı?''
''Yok, azıcık dışarıya çıkayım dedim de.'' Tanır ağa çocuğun dışarıdan döndüğünü, Emine'nin eski haline geldiğini gördü. Sanki az önceki kadın bu değildi. Kadın kuzu parçalarının bulunduğu leğene koştu, aldı içeriye götürdü, geriye döndü Mustafa'ya. ''Bugün sana ne yapayım? Sen neyi seversin gül yüzlüm?'' diye sordu. ''Ben'' dedi Mustafa, ''ben ekşili köfte severim.'' Emine aynı coşkuyla vardı Tanır ağanın kolundan tuttu. ''Sana rakınla ne yapayım?'' ''Ciğer, böbrek, bir de kaburga, bir de ekşili köfte, bir de içli köfte. Hepsi bugün değil canım.'' Emine ocağa geçti, Tanrı'ya gitti, yerine oturup tüfeğini kucağına çekti. Mustafa döşeye oturdu, belini yastığa dayadı. Evin içini gözleriyle taramaya başladı. Ev baştan aşağı Mustafa'nın şimdiye kadar hiç görmediği kilimlerle döşeliydi. Yerinden kalktı, öteki odaya geçti. Oraya da üstünde lacivert kuşları uçuşan büyük kilim serilmişti. Çocuk kilimin üstüne oturdu. İrili ufaklı kırmızı göğün üstündeki kuşları bir bir gözden geçirmeye başladı. Daldı gitti. Emine mutfaktan arada sırada odaya giriyor. Onun önünde diz çöküp öpüyor. Başını göğsüne bastırıp bir süre tuttuktan sonra gidiyordu. Mustafa yöresinde dönen lacivert kuşların ortasında, bir tan yerinin ışımasında hep Emine'yi, onun sıcaklığını, sevgisini bekliyor, sevgiye doymuyordu. Akşam oldu, gün kavuştu, pencereden süzülen ışık soldu. Solgun ışığın içinden ak kuş mavi kuyruğunu savura savura geldi, lacivert kuşların arasına karıştı, hep birlikte dönmeye başladılar. Emine bir daha kuşları yararak geldi, onun önüne diz çöktü, başını göğsüne memelerinin arasına bastırdı.
Memelerinden baş döndürücü bir koku yayıldı gene. Çocuk bu kokunun, bu tadın hiçbir zaman bitmesini istemiyordu. Kuşlar dönüyor, Emine'nin kokusu esiyordu. "Mustafa'm, gülüm, ekşili köften hazır." Ortaya sırma işlemeli, içi patiska bir kilim sofra serilmişti. Bir sahanda naneli ekşili köfte kokuyordu. Tanır Ağa tüfeği kucağında sofranın başına oturmuştu. Çocuk da geldi, onun karşısına oturdu. Tanır Ağa önündeki kadehe rakı doldurdu, üstüne de su koydu. Su koyunca rakı süt gibi oldu. Rakı yoğun bir anason kokusuyla koktu. Mustafa bu kokuyu biliyordu. Ekinlerin içinde biten, uzun sarı çiçekler açan bir bitki tıpkı bunun gibi kokuyordu. Emine onun önüne kızarmış etleri koydu. Tanır Ağa kadehi sofradan aldı, şerefe de değişti. Emine gene sofraya oturmamış, el pençe divan ayakta duruyordu. En değerli konuğu için bu eski geleneği özellikle sürdürmek istiyordu. Mustafa şimdi de sabahki gibi yaparsa ne yapacaktı? "Mustafa'm, gül yüzlüm, bu bizim töremizdir, bozmasak iyi olmaz mı?" diyecekti. Mustafa başını kaldırdı, ona yumuşacık, "Otur da birlikte yiyelim. Sen olmayınca ben konuk değilim," dedi. Emine eğildi, onu saçlarından öptü. "Akıllım, canım." Bir sahan ekşili köfteyle gelerek çocuğun yanına oturdu. "Şerefe." Mustafa ilk kaşığını daldırdı. Ağır ağır çiğneyerek yuttu. Anası bile bu kadar güzel ekşili köfte yapmamıştı. Hem ekşili köftesini yiyor hem de Emine'den gözlerini ayıramıyor. Hayranlığı gittikçe artarak yüzü pembeleşip gamzeleri daha da derinleşmiş Emine'ye bakıyordu. Tanır Ağa usulca rakısını içiyor, eliyle aldığı pirzolaları kemiriyor, boyuna da Mustafa'ya konuşuyor, Suriye çöllerindeki Türkmenleri, Arap şeyhlerini, Arap atlarını, alıcı kuşları, şahinlerin, doğanların, kara kuşların, ceren yakalayan kartalların, huylarını, huslarını anlatıyor. Mustafa Emine'nin yüzüne dalmış gitmiş, onu dinlemiyor. Arada bir dinlese de, onun sözlerini duysa da ne dediğini bir türlü anlamıyordu. Mustafa sahanındaki ekşili köfteyi bitirdi. Emine hemen kalktı, sahanı yeniden doldurdu. O da bitti. Bir daha. Çocuk gülümsedi. "Karnım şişti, amma da güzel olmuş, eline sağlık." Sesi titriyordu. Karnım şişti demesine karşın üçüncü sahanı da bitirdi. Sofradan kalktı, köşesine oturdu, içine yumuldu. Yüzünden dalga dalga geçen düşünceleri okunuyordu. Emine sessizce kahve yaptı, getirdi. Gümüş tepsideki fincanı önüne koydu. Tanır Ağa daha durmadan konuşuyor. Mustafa onu hiç dinleyemiyordu. Ah, başka bir zamanda olsaydı Mustafa onu ne kadar candan dinler, bir sözcüğünü bile kaçırmazdı. Bu güzel sesiyle kim bilir neler anlatıyordu Tanır Ağa. Yemekleri bitince Emine geldi, gene Mustafa'nın yanına oturdu. Hiç konuşmadılar, gene öyle yan yana kala kaldılar. Yatsı namazı okunurken Mustafa yerinden kalktı, Emine'ye usulca gel dedi, öteki odaya girdi. Ak kuşu da orada kuyruğunu savurarak uçuyordu. Öteki kuşlarsa silinmiş gitmişlerdi. "Söyle gülüm Mustafa'm." Mustafa onun elinden tutup yavaşça, "Şimdi eve gideceğim. Yatağıma yatacağım ya, uyuyamayacağım. Anamgiller uyuyunca da usullacık dışarıya çıkacak, buraya geleceğim. Sen beni bekle, olur mu?" "Beklerim," dedi Emine. "Ya sabahleyin ne olacak?" "Sen korkma," diye onun parmağını sıktı Mustafa. "Onlar daha uyanmadan, ben hiç kimseye görünmeden yatağımda olurum." "Haydi git öyleyse, bekliyorum seni gülüm." Mustafa kapıdan bir kedi çevikliğiyle süzüldü çıktı. Kaktüs ağıllarının evlerin duldasına sine sine eve vardı. Zero onu bekliyordu. "Nerede kaldın Mustafa?" Mustafa çok utanıyor, başını kaldırıp anasına bakamıyordu. "Arkadaşlarla oynuyorduk." "Yemek soğudu." "Ben yemek yedim." Doğruca gitti, soyundu, yatağına girdi, yorganı başına çekti. Anası da lambayı söndürdü. Anası onun Emine'ye gittiğini, onu görmek için su yolunda onu ne kadar beklediğini bir duysa ne diyecekti? "Gitti," diyecekti. "Bu kansız oğlan, bu insanlıktan çıkmış, bu sütsüz, gitti de babasını öldürten bir orospunun yemeğini yedi. Onu öptü, ona sarıldı, onu sevdi. Gitti de o uğursuz olan, babasını öldürenin, babasının kanının kurumadığı, babasının kanının sesi yeri göğü inletirken kanlı hançerinden kan damlayarak, salmanı koynuna alan, onun da altında kısrak gibi kişneyen, çırılçıplak soyunan, kokusunu da, ya köylü ne diyecekti, duyulursa bu iş köyün içine nasıl çıkacak, insanların yüzüne nasıl bakacaktı? Bir yandan böyle içi alıp alıp veriyor, bir yandan da uyumuş mu diye anasının soluğunu dinliyor, dinledikçe de öfkeleniyordu. Her gece yatağa girer girmez uyuyan Zero bugün uyumuyor, sabırsızlıktan da Mustafa'yı öldürüyordu. Ya Abbas Usta ona nasıl bakacak, o da onu nasıl küçümseyecekti? Mehmet Ali Çavuş, öteki çocuklar. Küçük kuş bu işe hiç aldırmamış, üstelik de çok sevinmiş. O da Emine'nin evine gelmiş, kilimdeki lacivert kuşların arasına karışmıştı. Kilimin kuşları Kuşlar Padişahı'nın yavrusunu aralarında görünce sevinçlerinden kilimi bırakmışlar. Kırmızı gökyüzünde pervaz vurup dönmüşlerdi. Hele o Havva ananın dilleri, Allah kimseyi onun diline düşürmesin. Bu işi duyarsa ne Emine kalırdı ortalıkta ne de Mustafa. İkisini de yerle bir eder, örümcek deliğine sokardı. Ağı dilli de yılan dilli Havva ana. Bütün bunları düşündükçe bunalıyor, Emine'nin yüzü gözlerinin önüne gelince de her şey bitiyor. Bütün bedeni tepeden tırnağa sevince kesiyordu. Kadının memelerinin kokusu daha burnunda, sıcaklığı bedeninde, sevgisi yüreğindeydi. Ah ah, şu anası bir uyusun da gerisi ne olursa olsun. Ama uyumuyordu işte. Mustafa o uyumadan da dışarıya çıkar, o da uyumuşçuluğa vurarak arkasından gelmez, nereye gittiğini sormazdı. Ama bugün hiç olmazdı. Zero Hatun kurnazlar kurnazıydı. Uyumuşçuluğa vurur, sonra da gizli de yatağından çıkar onu izlerdi. Eskiden Kırat öldürülmeden önce onun Kırat'ın yemliğinde uyuduğunu öğrenmemiş miydi? Öğrenmiş, onu Mustafa'ya hiç bildirmemişti. Yatağın içinde dönüp duruyor, doğruluyor, karanlıkta Zero Hatun'a bakıyor. Oysa o bir türlü uyumuyordu. Neredeyse tan yerleri ışıyacak, işte o zaman da Mustafa Emine'ye gidemeyecek. Emine de onu bekleye bekleye gözlerine uyku girmeyecek, canının sıkkısından patlayacak, çok çok da kızacak, belki de onun yüzüne hiç bakmayacaktı. Bu kadın ne yapıyor böyle? Ne yapıyor bu kadın? Bu kadın zaten... Uyu be, uyu be kadın! Ne var uyumayacak yani? Bir an önce uyursan ölür müsün? Dişlerini sıkıyor, kalkıp gitmeye kalkıyor, doğruluyor, vazgeçiyor, gene doğruluyor, gidemiyor, gene geri uzanıyor. Uyu be kadın, uyu ne olursun diye içinden ona yalvarıyordu. O böyle öfkeden çıldırırken birden fark etti ki Zero Hatun uyumuş gitmiş. Hemen ayağa kalktı, yanındaki giyitlerini, ayakkabısını ellerine aldı. Ayaklarının ucuna basa basa kapıyı gıcırdatmadan dışarıya çıktı. Arabanın duldasına geçti, orada giyindi. Evlerin arasından, çitlerin, kaktüslerin duldasından koşarak Emine'nin evine vardı. Emine daha uyumamış, ışığı yanıyordu. Usulca kapıyı tıklattı, kapı hemencecik açıldı. Emine onu kucakladı, yatak odasına götürdü. ''Bak sana ne yumuşak bir yatak yaptım, 3 döşeyi üst üste koydum, ipekli yorganı da...'' Mustafa'nın yüzü asıldı, ortada yatağın ayak ucunda kala kaldı. ''Bu yatağı beğenmedin mi canımın içi?'' Mustafa karşılık vermedi. Başı yerde düşünüyor, buradan kaçıp gitmek istiyor. Sanki ayağı toprağa kök salmıştı. Ayaklarını oradan söküp uzaklaşamıyordu. Seni incitecek bir şey mi yaptım? Tırnaklarına kurban oldum. Yöresinde dönüyor, konuşuyor, özürler diliyor. Mustafa öylece donmuş kalmış. Ne konuşuyor ne de yerinden kıpırdanıyor. Dudakları sündükçe sünüyordu. Ne yaptı, ne eyledi, ne kadar çırpındıysa da çocuk hiç durumunu bozmadı. Emine de gitti, yatağının üstüne oturdu. O da Mustafa gibi başını göğsünün üstüne düşürüp orada kala kaldı. Aradan ne kadar zaman geçti, onlara 100 yıl kadar uzun geldi. Tam gece yarısının horozları öterken Emine ayağa fırladı, Mustafa'ya sarıldı. Gel dedi, kul oldum. Bu benim ahmak kafam anlamadı ki. Seni üzdüm, kara gözlerine kurban oldum, gel. Çocuğun önce çabuk çabuk ayakkabılarını, sonra şalvarını, mintanını çıkardı, yorganı kaldırdı, çocuğu içine soktu, kendisi de yanına yattı. Mustafa başını getirdi, memelerin arasına soktu. Onu bir iyice kucakladı. Bacaklarını bacaklarının arasına aldı, karnına sert, sivri bir şey dokundu. Çocuğunkinin kalktığını anladı. ''Sen uyu, kara gözlüm.'' Kollarını gevşetti biraz, sonra coştu, onu tepeden tırnağa öpüşe boğdu. Soluğu sıklaştıkça sıklaştı. Çocuksa hiç kıpırdamıyordu. Başı memelerin, bacakları yumuşacık, sıcacık bacakların arasında, sıcacık. Iğıl ığıl bir şeyler kaynıyordu içinde. Sen uyu kara gözlüm, ben seni gün atmadan uyandırırım. Mustafa biraz sonra rahat bir uykuya daldı. Emine lambayı getirdi, tam baş ucundaki direğe astı. Sol kolunun üstüne yaslanarak gözlerini çocuğun yüzüne dikti. Onun yüzünde kıyamete kadar bir özlemin düşünü görüyordu. Boyuna da eğilip eğilip çocuğu yanağından öpüyordu. Azıcık kımıldanınca karnına değen çocuğun ki. Uykuda da böyle dimdik mi kalırmış diye düşünerek gülümsedi Emine. Ve sabaha kadar çocuğun yüzünden gözlerini ayıramadı. Baktıkça bakıyor, bir türlü de doyamıyordu. Bu yüze 1000 yıl da baksa az gelecekti. Sabahın ilk horozları öterken çocuğu uyandırmak istedi. Ondan bir türlü ayrılamıyor, gözlerini bu uyuyan, çiçek gibi açmış yüzden ayıramıyordu. Kıpırdadıkça da çocuğun ki, daha sertliğinden hiçbir şey yitirmemiş göbeğine değiyordu. Tam bu sırada da Mustafa uyandı, sıçradı, gözlerini uyuşturdu. Ayağa dikildi, sağına soluna bakındı, eğildi, Emine'nin başını kucağına aldı, öptü, giyinmeye başladı. Emine onu kapıya kadar uğurladı, onu eşikte kucağına aldı, bir süre öyle sağa sola ığralandılar. Ondan ayrılmak bu şafağın alacasında Emine'ye ölümden de zor geliyordu. Mustafa'nın hali de ondan daha iyi değildi. Kapıyı tıkırdatmadan açtı, eşikte bir süre bekledi, anasının soluğunu dinledi. Kurnaz diye gülümsedi, nasıl da uyuyor. Yatağa girdi, gün atıncaya kadar da uyumadı. Uyursa mutluluğunun, sevincinin uçup gideceğini sanıyor, Emine'den başka da hiçbir şey düşünemiyordu. Ne babası öldüğünden bu yana aklından çıkmayan Salman, ne kocabaş köpeğin kaçışı, ne korkular, ne Mehmet, ne de her gün gelen akkuş, ne de Düldül Dağı'nın arkası. Sanki bütün bunlar onun için çok eskiden gördüğü bir düştü. Yüreğinde iliklerine kadar işlemiş Emine, kıvırcık kara saçları, mor belikleri, gamzeleri, gölgeli gözleri, incecik usul boyu her an gözlerinin önünde. Gün atarken kalktı, giyindi. Emine'nin evine kadar gene duldalara sinerek gitti. Kapı kapalıydı, ışık yanıyordu. Şimdi tanır ağa tüfeği kucağında, başını göğsüne düşürmüş, horlayarak uyuyordu. Emine de Mustafa'yı düşünüyor olmalı. Onun da Mustafa gibi gözlerine uyku girmiyor olmalı. Geriye arkasına dönüp baka baka koşarak döndü. Zero Hatun kalkmış, yayında yoğurt dolduruyordu. Keçi derisinden çıkarılmış, tulum yayık un gibi ufaltılmış çam kabuğuna yatırılmıştı. Ortalık reçine kokuyordu. Az bekle Mustafa, şimdi sana tereyağı çıkaracağım. Çabuk yayarım.
Olur, beklerim.
Zero Hatun gözlerini bu sabah oğlundan ayıramıyordu. Mustafa değişmiş gitmiş, yüzünde ne korku, ne endişe, ne keder kalmıştı. Her gün tetikte olan, fıldır fıldır gözleriyle ağa düşmüş, bir kuş ürküntüsüyle yöreye bakan çocuk, bugün rap rahattı. Yüzünde bir sevinç, dinginlik. Ne olmuştu da bu çocuğa dünden bugüne böylesine değişmişti? Arada sırada gülümsüyor, güzel kara gözlerinde tatlı bir dalgınlık, dünyaya sevinerek bakıyordu. Mustafa, ne kadar iyisin bugün?
İyiyim anam.
Sesi de bir sevinç çınlamasıydı. Mustafa eskilerde babası hançerlenmeden önce kasabadan geldiğinde, attan inerken çocuğun yüzü işte o zaman böyle mutlu olur, gözleri böylesine parlardı. Nedense bu kadar rahat, dingin gözüken çocuğun yerinde duramaz, sabırsız, her an bir güzellik, bir tat bekleyen bir hali vardı. Anasının yaydığı yayığa geliyor, fişeği yayıktan çıkarıyor. Ana, daha olmadı mı diye sorarak ırmağa kadar gidiyor, kaktüslerin içine girip su yoluna, oradan bakıp geriye dönüyordu. Zero o karşıdan gelirken elinde tuttuğu yağ topağını ona göstererek, ''Bak Mustafa, kocaman bir topak, içeriye gir de seleden ekmek al, bu sabah suladım yufkaları.'' Mustafa içeriye koştu, seleden yumuşak ekmeği kaptı geldi, anasının elindeki yağı aldı, dürüm yaptı, kaktüslerin içine girdi, beklemeye başladı. Heyecanından, coşkusundan yerinde duramıyor, boynunu yola uzatmış, gözlerini sonuna kadar açmış bekliyordu. Yüreği de küt küt atıyordu. Emine de geciktikçe sabırsızlığı artıyor, ayağa kalkıp köyün içine doğru yola bakıyor, sonra oturuyor, oturur oturmaz da hemen ayağa fırlıyordu. 44. ayrımın sonu. Sayfa 504.